Ayrım 2.
Toprağımızın geliriyle yaşayacağız diye bağırdı Lenny. Tavşanlarımız da olacak. Devam et George, bahçemizde neler olacağını anlat. Tavşanların kafeslerini, kışın nasıl yağmur yağacağını, nasıl soba yakacağımızı anlat. Sütün kaymağı nasıl bıçakla kesilecek kadar kalın olacak onu anlat. Anlat hepsini George. Kendin anlatsana, hepsini biliyorsun. Yo, sen anlat. Ben anlatınca aynı şey olmuyor. Hadi George, tavşanları nasıl besleyeceğim? George, peki dedi yine. Koca bir sebzeliğimiz olacak. Tavşan kümesimiz olacak. Tavuklarımız olacak. Kışları yağmur yağınca boş ver işi gücü diyeceğiz. Sobamızı yakacağız. Oturup yağmurun damlardaki sesini dinleyerek keyif çatacağız. Gel keyfim gel. Çakısını cebinden çıkardı. Bundan ötesine vaktim yok artık dedi. Çakının ucunu konserve kutularından birinin tepesine soktu. Testere gibi kesip kapağı çıkardı. Kutuyu Lenny'ye uzattı. Sonra ikinci kutuyu açtı. Yan cebinden iki kaşık çekti. Birini Lenny'ye verdi. Ateşin başında oturup ağızlarına fasulyeleri doldurdular. Çiğnemeye koyuldular. Lenny'nin ağzının yan tarafından birkaç fasulye kayıp düştü. George kaşığını ona doğru uzattı. Yarın patron sana soru sorarsa sen ne diyeceksin? Lenny çiğnemeyi kesip yutkundu. Yüzü derin düşünmekten kırıştı. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Aferin sana. Aferin Lenny. Belki de adam olacaksın biraz. Evimiz barkımız olunca tavşanlara bakma işini sana vereceğim gerçekten. Hele de böyle iyi hatırlarsan. Lenny gururdan boğulacak gibi oldu. Hatırlarım dedi. George yine kaşığını ona uzattı. Bak Lenny, şu oturduğumuz yerde etrafına iyice bakmanı istiyorum. Hatırlarsın burayı değil mi? Çiftlik aşağı yukarı çeyrek mil şu yanda. Nehrin boyunca yürüdün mü? Tamam ha? Tabii dedi Lenny. Bunu hatırlayabilirim. Tek kelime söylememeyi hatırladım ya. Tabii hatırladın. Şimdi bak Lenny, geçen seferlerde hep olduğu gibi yine başın belaya girerse buraya gelip çalıların arasında saklanmanı istiyorum. Çalıların arasına saklanırım dedi Lenny yavaşça. Ben gelip seni bulana kadar saklanırsın çalıların arasında. Bunu hatırlayabilir misin? Tabii hatırlarım George. Sen gelene kadar çalılarda saklanırım. Ama sen yine de başını belaya sokmayacaksın. Çünkü eğer sokarsan tavşanları sana besletmem. Boş fasulye kutusunu çalılara fırlatıp attı. Başımı belaya sokmam George. Tek kelime söylemem. Tamam. Dengini buraya, ateşin yanına getir. Burada uyumak keyifli olacak. Tepedeki yapraklara baka baka. Ateşe başka dal atma artık. Bırakalım sönsün. Battaniyelerini kumların üzerine serdiler. Ateşin alevi azaldıkça çevrelerindeki ışık çemberi de küçülmeye başladı. Tepelerinde kıvrılan dallar görünmez oldu. Koca gövdelerin yerini ara sıra belli belirsiz ışıltılar gösteriyor, sonra onlar da kayboluyordu. Karanlığın içinde Lenny, "George, uyuyor musun?" diye seslendi. "Hayır, ne istiyorsun?" "Tavşanlarımız renk renk olsun, George." "Tabii," dedi George uykulu bir sesle. "Kırmızı, mavi, yeşil tavşanlarımız olacak Lenny. Milyonlarca tavşanımız olacak. Tüylüleri de George, hani Sacramento'daki panayırda gördüklerim gibi." "Tabii, tüyler de." İstersen ben başımı alıp gidebilirim George. Bir mağarada otururum tek başıma. Cehennemin dibine git dedi George. Sus artık. Közlerin üstündeki kırmızılık soldu. Nehir tarafındaki tepeden bir çakal sesi geldi. Sonra karşı yakadan bir köpek ona cevap verdi. Firavun incirlerinin yaprakları tatlı bir rüzgarla fısıldaştılar. İşçilerin yattıkları baraka dikdörtgen biçiminde uzun bir yapıydı. Duvarları badanalı, yerlerde boyasızdı. Üç duvarında küçük, dört köşe pencereler, dördüncüsünde tahta mandallı kocaman sağlam bir kapı vardı. Sekiz yatak duvarlara dayanmış duruyordu. Bunlardan beşi yapılmış, üzerlerine battaniyeleri serilmişti. Öbür üçü şilteliydi. Her yatağın üzerindeki duvara bir elma sandığı çakılmış, açık olan üst kısmı karşıya bakar durumda yatak sahibinin özel eşyalarını koyabileceği bir çift raf olmuştu. Bu raflarda bir yığın öteberi göze çarpmaktaydı. Sabunları, talk pudraları, tıraş bıçakları, çiftlik işçilerinin bayıldığı kovboy dergileri. İlaçlar da vardı raflarda. Haplar, sonra taraklar. Rafların yan taraflarına çakılmış çivilerden birkaç boyun bağı sallanıyordu. Bir duvarın dibine kara, demir bir soba yerleştirilmişti. Bacası dosdoğru tavandan çıkıyordu. Odanın orta yerinde kocaman, kare bir masa duruyordu. Üzerine iskambil kağıtları saçılmıştı. Çevresinde de oyuncuların oturabileceği tahta kasalar vardı. Sabah saat 10 sularında güneş yan pencerelerin birinden içeriye kalın, içinde tozların uçuştuğu bir ışın demeti yolladı. Sinekler bu ışığın içine şimşek gibi girip girip çıkmaya koyuldular. Tahta mandal kalktı. Kapı açıldı. Uzun boylu, düşük omuzlu, yaşlıca bir adam içeriye girdi. Blujin giymişti. Sol elinde kocaman saplı bir süpürge taşıyordu. Arkasından George, onun peşinden de Lenny gelmekteydi. ''Patron sizi dün gece bekliyordu.'' dedi yaşlı adam. ''Geceden gelmeyince bu sabah işe çıkamayacaksınız.'' diye küplere bindi. Sağ kolunu işaret ediyor gibi kaldırdı. Ama kolunu uzatınca ceketin içinden yalnızca odun gibi bir bilek çıktı. El çıkmadı. ''Şu iki yatakta yatabilirsiniz.'' diyerek sobanın yanındaki yatakları gösterdi. George o yana yürüdü. Battaniyelerini şilte diye kullanılan saman çuvalının üzerine attı. Başucundaki rafa baktı. Küçük sarı bir teneke kutu aldı. ''Hey, bu da ne böyle be?'' diye sordu. ''Bilmiyorum,'' dedi ihtiyar. ''Üstünde bit, hamam böceği ve diğer tüm haşeratı öldürür.'' diye yazıyor. ''Ne biçim yatak veriyorsunuz bize böyle? Biz de bitlenecek miyiz yani?'' İhtiyar süpürgesini elsiz koluyla gövdesi arasına kıstırdı. Elini kutuya almak için uzattı. Etiketi dikkatle okudu. ''Bakın çocuklar,'' dedi sonunda. ''Bu yatakta son yatan adam demirciydi. Çok iyi bir insandı ve de çok titiz, temiz bir herifti. Ellerini yemek yedikten sonra bile yıkardı.'' ''Nasıl olmuş da bitlenmiş öyleyse?'' George yavaş yavaş kendi kendini kuruyor, öfkeleniyordu. Lenny de dengini bitişik yatağa attı, oturdu. Ağzı açık George'a bakıp duruyordu. ''Bak anlatıyorum işte,'' dedi ihtiyar. ''Bu demircinin adı Whitey idi.'' Ortalıkta böcek olsun olmasın her yere bu tozdan serper emin olmak isterdi, tamam mı? Sofraya oturdu mu haşlanmış patateslerin bütün kabuğunu soyar, ufacık benekleri bile ne cins olursa olsun oyar atar ondan sonra yerdi. Yumurtasının üstünde bir kırmızı benek olsa onu da sıyırırdı. Sonunda da yemek yüzünden çıktı gitti zaten. Öyle adamdı. Titiz. Pazarlara bir yere gitmese bile giyinir, hatta kravatını da takar, barakada öyle otururdu. ''Pek de inanasım gelmiyor,'' dedi George kuşkuyla. ''Neden gitti?'' demiştin. İhtiyar sarı tenekeyi cebine soktu. Diken gibi beyaz bıyıklarını yumruğuyla sıvazladı. ''Şey, gitti işte. Herkesin gittiği gibi. Yemekleri beğenmiyorum,'' dedi. ''Yer değiştirmek istemiştir besbelli. Yemeklerden başka bir neden de göstermedi. Bir gece paramı verin,'' dedi. ''O kadar. Herkes gibi.'' George şilteyi kaldırıp altına baktı. Eğildi. Çuvalı dikkatle inceledi. Lenny hemen ayağa kalktı. O da kendi yatağına aynı şeyi yaptı. George sonunda yatışmış göründü. Battaniyesini serdi, raflara eşyalarını, tıraş bıçağını, sabununu, tarağını, hap kutusunu, deriden bilek kayışını sıraladı. Sonra yatağını düzgünce serdi. İhtiyar, ''Patron neredeyse gelir,'' dedi. Sabah sizin hala gelmediğinizi görünce kudurmuştu. Tam biz kahvaltı ederken içeriye daldı. ''O sünepe herifler ne cehennemde kaldı?'' diye sordu. Bu arada seyisi de fena halde haşladı. George yatağının üstünde bir kırışıklığı düzeltti. Dönüp oturdu. ''Seyisi mi haşladı?'' diye sordu. ''Tabii, seyis zencidir, tamam mı?'' ''Zenci ha?'' ''Evet, iyi adamdır. Sırtı da kambur. At çiftelemiş de. Patron kızdıkça onu haşlar. Ama o hiç aldırmaz. Bol bol okur. Odasında kitapları var.'' ''Patron nasıl bir adam?'' diye sordu George. ''Ara sıra pek fena kızar. Ama oldukça iyi adamdır yine de. Bakın Noel'de ne yaptı biliyor musunuz? Buraya bir galon viski getirdi. Hepimize için çocuklar. Noel yılda bir kere gelir dedi. Ya dedi George. Bir galon hem de. Valla amma da ellendik. O gece zenci seyisi de aldılar buraya. Smith'i diye ufak tefek bir arabacı vardı. Zenciyle güreş tutturdular ona. Becerdi de. Ayak kullanmasına izin vermedikleri için sonunda zenci onu yendi. Ama ona sorarsanız ayaklarımı kullansaydım zenciyi öldürürdüm diyor. Zencinin sırtı kambur diye bırakmadılar da tekmeyi. Susup o anı yeniden yaşadı. Daha sonra bizimkiler Soledad'a gelince iyice dağıtmışlar. Ben gitmedim. Kocuyoruz artık tabii. Lenny yatağını yeni düzeltmişti ki kapının mandalı tekrar kalktı. Aralıkta kısa boylu, tıknaz bir adam belirdi. Blue jean pantolon, pazen gömlek, siyah, iliklenmemiş bir yelek, bir de siyah ceket giymişti. Baş parmakları kemerin tokasının iki yanını takılıydı. Kafasında lekeli bir Stetson şapka, ayağında yüksek topuklu çizmeler, ayrıca işçi olmadığını belirtecek mahmuzlar vardı. İhtiyar ona çabucak göz attı. Sonra yine bıyıklarını yumruğuyla sıvazlayarak kapıya yöneldi. ''Adamlar şimdi geldi,'' dedi patronun yanından geçip kapıdan çıkarken. Patron kısa, hızlı adımlarla odaya girdi. Şişko bacaklılar öyle adım atarlardı genellikle. ''Murray ve Reddy iş bürosuna bu sabah için iki kişi istiyorum diye yazmıştım,'' dedi. İş karneniz yanınızda mı? George elini cebine daldırdı, kartları çıkartıp patrona uzattı. Onların suçu değilmiş, dedi patron. Burada da sabah işbaşı yapacağınız yazılı. George gözlerini ayaklarının burunlarına indirdi. Otobüs şoförünün yüzünden oldu, dedi. 10 mil ötede indirdi bizi. Yürümek zorunda kaldık. Geldik, dedi, indirdi. Oysa gelmemişiz. Sabah sabah da başka taşıt bulamadık. Patron gözlerini kızıp ona baktı. Ben ekibi tahıla 2 kişi eksik yollamak zorunda kaldım. Şimdi yemekten önce gitseniz de işe yaramaz. Cebinden iş saati defterini çekti. Araya kalem soktuğu yeri açtı. George kaşlarını çatıp Lenny'ye anlamlı anlamlı baktı. Lenny başını sallayıp anladığını belirtti. Patron kalemini yaladı. Adın ne senin? George Milton. Ya senin? Onun da Lenny Small, dedi George. İsimleri deftere yazıldı. Durun bakayım. Bugün 20'si. 20'sinde öğleyin. Defteri kapattı. Nerede çalışmıştınız siz? V'de yakın yerde, dedi George. Sende mi? Dedi adam Lenny'ye. George, evet o da, dedi. Patron parmağını şakacı bir tavırla Lenny'ye doğru uzattı. Pek geveze biri değil galiba, diye takıldı. Değil. Ama çalıştı mı yaman çalışır. Boğa gibi güçlüdür. Lenny kendi kendine gülümsedi. Boğa gibi güçlü, diye tekrarladı. George kaşlarını çattı. Lenny unuttuğu için utanarak hemen başını eğdi. Patron birden, dinle beni Small, dedi. Lenny başını kaldırdı. Ne iş yaparsın sen? Lenny panik içinde George'a baktı. Ondan yardım diledi. Ne derseniz yapar, dedi George. Hayvanlara bakmayı iyi bilir. Koca tahıl çuvallarını bir başına kaldırıp taşır. Traktör sürer. Ne derseniz yapar. Bir deneyin onu. Patron George'a döndü. Öyleyse ne diye konuşturmuyorsun adamı? Ne yutturmaya çalışıyorsun sen bana? George sesini yükselterek onun sözünü kesti. Bakın, zekidir demiyorum size, değildir ama iyi işçidir diyorum. 100 kiloluk balyayı bile kaldırır. Patron elindeki küçük defteri kararlı hareketlerle cebine yerleştirdi. Parmaklarını yine kemerine taktı. Bir gözünü kısıp hemen hemen kapattı. Bana bak, neyin peşindesin sen, dedi. Ha? Bu heriften çıkarın ne? Parasını sen mi alıyorsun elinden? Tabii hayır. Nereden çıkardınız bunu? Kimsenin başkası için kendini bu kadar paraladığını görmemiştim. Çıkarın nedir onu bilmek istedim. O benim kuzenim, dedi George. Anasına ona bakarım diye söz verdim. Çocukken kafasına at tepmiş. İyi insandır. Aklı kıt yalnız. Ama ne iş verirseniz yapar. Patron kapıya doğru yarım bir dönüş yaptı. Arpa çuvalı taşımak için akıl gerekmez insana, dedi. Ama sakın bana oyun oynamaya kalkma Milton. Gözüm hep üstünde olacak. Weed'deki işten niye çıktınız? İş bitti, dedi George hemen. Ne tür işti? Biz lağım çukuru kazıyorduk. Pekala. Sakın bir oyuna kalkma. Yanına bırakmam. Kurnazları daha önce de çok gördüm. Yemek yer yemez tahıl ekibiyle siz de çıkarsınız. Tınazdan arpa çekilecek. Slim'in takımıyla çıkın. Slim mi? Evet, iri yarı uzun boylu. Yemekte görürsünüz onu. Birden dönüp kapıya yürüdü. Çıkmadan önce durup iki adama uzun uzun baktı. Ayak sesleri duyulmaz olduğunda George Lenny'ye çevrildi. Hani tek kelime söylemeyecektin? Hani o koca çeneni kapatıp sözü bana bırakacaktın? Neredeyse kaybediyorduk işi. Lenny umutsuz bakışlarla kendi ellerine bakıp duruyordu. Unuttum George, dedi. Ya unuttun. Her zaman unutursun. Sonra pisliği temizlemek bana kalır. Yatağın kenarına kendini bırakıp oturdu. Şimdi herif gözünü bizden ayırmaz artık. Dikkatli olmak, hata yapmamak zorundayız. Bundan sonra açma o koca çeneni bari. Somurtup sustu. George, yine ne istiyorsun? Kafama atletmedi benim, değil mi George? Keşke tepseydi, dedi George hınzırca. Herkesi büyük bir dertten kurtarırdı. Kuzenim dedin bana George. Yalandı o. İyi ki de yalan. Senin gibi akrabam olsa kendimi öldürürdüm. Birden sustu. Açık duran ön kapıya yürüdü, dışarıya baktı. Hey, ne halt ediyorsun orada? Kapıları mı dinliyorsun? İhtiyar adam yavaşça odaya girdi. Elinde yine uzun saplı süpürgesi vardı. Peşinden akçıl burunlu, kör gibi bakan sulu gözlü bir çoban köpeği ayaklarını sürüye sürüye onu izlemekteydi. Köpek sarsak sarsak odanın kenarına gidip yattı. Kendi kendine homurdandı, güve yeniği postunu yalamaya koyuldu. O yerine yerleşene kadar ihtiyar ona baktı hep. Sonra dinlemiyordum, dedi. Bir an gölgede durmuş köpeğimin sırtını kaşıyordum. Helayı da şimdi temizleyip bitirdim de. George, koca kulaklarını açmış, burnunu bizim işimize sokuyordum bal gibi, dedi. Kimsenin işimize burnunu sokmasından hoşlanmam. Adam tedirgin bakışlarını George'dan ayırıp Lenny'ye çevirdi. Sonra yine George'a döndü. Oraya daha yeni gelmiştim, dedi. Ne dediğinizi duymadım bile. Zaten bana ne? Çiftliklerde çalışanlar ne dinlemeli ne de soru sormalı. George yumuşamış gibi, bunda haklısın işte dedi. Hele de işinden olmak istemiyorsa. İnanmıştı ihtiyarın savunmasına. Gir de otur biraz dedi. Amma da kocamış bu köpek böyle. Öyle, yavruyken almıştım. Gençliğinde yaman çoban köpeğiydi. Süpürgesini duvara dayayıp yumruğuyla kır sakalları çıkmış yanaklarını sıvazladı. Patronu nasıl buldunuz diye sordu. Fena değil, zararsız gibi. İyi adamdır diye ona katıldı ihtiyar. Suyuna gitmek gerek. O sıra barakaya genç bir adam girdi. Zayıf, yanık yüzlü, kahverengi gözlü, sık kıvırcık saçlıydı. Sol eline bir iş eldiveni geçirmiş, ayağına da patron gibi yüksek topuklu çizmeler giymişti. Babamı gören oldu mu? Diye sordu. İhtiyar, demin buradaydı Curly dedi. Galiba yemekhaneye gitti. Curly, yetişmeye çalışmalıyım dedi. Bakışları yeni adamların üzerinden kayarken duraladı. Önce George'a, sonra Lenny'ye soğuk soğuk baktı. Kolları dirseklerinden kıvrıldı, elleri yumruk gibi sıkıldı. Kazık gibi kasılmıştı. Bakışları içten pazarlıklı, aynı zamanda kavgacı gibiydi. Lenny bu bakışlardan tedirgin oldu. Ayakları kıpırdadı. Curly tetikte adımlarla ona doğru yaklaştı. ''Bizim bunağın beklediği yeni işçiler siz misiniz?'' diye sordu. George, ''Yeni geldik.'' dedi. ''Bırak da bu ayı konuşsun.'' Lenny utanmış gibi büzüldü. George, ''Ya canı konuşmak istemiyorsa?'' dedi. Curly ona döndü. ''Kime laf söyleniyorsa o cevap versin.'' dedi. ''Sen ne halt etmeye karışıyorsun?'' George soğuk bir sesle, ''Birlikte dolaşırız biz.'' dedi. ''Demek öyle durum.'' George gergin ve hareketsizdi. ''Evet, öyle.'' Lenny çaresiz bakışlarla George'a bakıyor, talimat bekliyordu. ''Ve sen de koca oğlanın konuşmasına izin vermiyorsun ha? Sana bir şey söylemek istiyorsa söyler.'' Başını Lenny'ye hafifçe salladı. ''Yeni geldik.'' dedi Lenny yavaşça. Curly ona baktı. ''Bir daha sana laf söyleyene cevap ver.'' dedi. Dönüp kapıdan çıktı. Dirsekleri hala biraz kıvrıktı. George bakışlarıyla onu izledi. O çıktıktan sonra ihtiyara döndü. ''Ne oluyor buna be?'' dedi. ''Lenny ona bir şey yapmadı ki.'' İhtiyar kapıya doğru korkulu bir bakış fırlattı. Kimsenin dinlemediğinden emin olmaya çalıştı. ''O patronun oğlu.'' dedi alçak sesle. ''Sıkı heriftir Curly. Epey boks yapmışlığı vardır. Hafif siklettir, iyidir de.'' ''İstediği kadar iyi olsun.'' dedi George. ''Lenny'e ne diye bulaşıyor? Lenny ona bir şey yapmadı ki. Ne alıp veremediği var onunla?'' İhtiyar biraz düşündü. ''Şey.'' dedi. ''Bana kalırsa Curly de bütün budurlar gibi.'' İri yarı olanlardan hoşlanmaz. Durmadan iri yarılarla hır çıkarır. Sanki kendi iri değil diye onlara kızıyormuş gibi. Sen de bilirsin bu tip bodurları değil mi? Hep hır çıkarmak isterler. Elbette dedi George. Kavgacı bodurları çok gördüm ben. Ama bu Curly, Lenny'e bulaşmasa iyi eder. Lenny boks falan bilmez ama bulaşırsa bu Curly'nin epey canını yakar. Eh Curly de sıkı heriftir dedi ihtiyar kuşkuyla. Bana ters gelen bir durum var. Diyelim ki Curly... İri yarı birinin üstüne sıçrıyor ve tepeliyor. Herkes hemen Curly'yi övmeye koyulur. Ne yaman herif şu Curly der. Sonra diyelim bir sefer aynı şeyi yapıyor ve dayak yiyor. Bu sefer herkes koca herifi dengiyle dövüşseydi diyor. Birleşip ona karşı çıkıyorlar. Bana ters geliyor. Curly kimseye şans tanımıyormuş gibime geliyor. George kapıya doğru bakıyordu. Düşünceli bir sesle Lenny konusunda ayağını denge alsa iyi eder dedi. Lenny boksör falan değildir ama kuvvetlidir, çeviktir, kural mural da bilmez. Ortadaki kare masaya yürüyüp kutulardan birinin üstüne oturdu. Kartlardan birazını topladı, karıştırdı. İhtiyar da bir başka kutuya oturdu. Bu söylediklerim Curly'nin kulağına gitmesin, canımı okur dedi. Gözümün yaşına bakmaz, kimse onu kovamaz nasıl olsa. Patronun oğlu ya. George elindeki kart destesini kesti. Birer birer çevirip çevirip bakmaya başladı. Bakıyor, sonra fırlatıp atıyordu. Bu Curly denen herif bana boktan bir tip gibi geliyor dedi. Böyle gaddar bücürlerden hoşlanmam. İhtiyar son zamanlarda daha da bozuldu bence dedi. 2 hafta önce evlendi. Karısı patronun evinde kalıyor. Curly evlendikten bu yana daha bir azıttı sanıyorum. George homurdandı. Belki de karısına gösteriş olsun diyedir. İhtiyar dedikoduya iyice ısınmış kendini kaptırmıştı. Sol elindeki eldiveni gördün mü? Hı, gördüm. O eldivenin içi vazelin dolu. Vazelin mi? Ne boka yarar? Dur da söyleyeyim. Dediğine bakılırsa elini karısı için yumuşak tutmaya çalışıyormuş. George olanca dikkatiyle kartları inceler gibiydi. Sağda solda böyle konuşmak ayıp dedi. İhtiyara yepyeni bir güven geldi. George'un ayıpladığını duymak rahatlattı onu. Artık güvende demekti. Daha rahat konuştu. Curly'in karısını gör de bak dedi. George kartları bir daha kesti. Açmaya koyuldu. Ağır ağır kararlı hareketlerle. Güzel mi? Diye sordu. Evet, güzel ama... George'un gözü kartlardaydı. Aması ne? Şey, malın gözü. Öyle mi? Evleneli 2 hafta olmuş, gözü dışarıda ha. Belki de bu kör lip bu yüzden böyle fık fık ediyor. Kadının bir gün Slim'e göz ettiğini gördüm. Slim araba sürer, kıyak delikanlıdır. Tahıl tarlasına yüksek topuk giymeye de gerek yoktur. Kadının Slim'e göz ettiğini gördüm. Curly görmedi. Sonra Carlson'a göz ettiğini de gördüm. George ilgilenmiyormuş gibi davranıyordu. Galiba pek eğleneceğiz burada dedi. İhtiyar yerinden kalktı. Ne düşünüyorum biliyor musun? George karşılık vermedi. Bana kalırsa bizim Curly orospunun birini aldı. Eh, ilk onun başına gelmiyor dedi George. Niceleri yapmıştır aynı şeyi. İhtiyar kapıya yöneldi. Yaşlı köpeği kafasını kaldırıp çevresine bakındı. Acılar içindeymiş gibi kalkıp sızlanarak onu izlemeye koyuldu. Varilleri yerlerine koymam gerek dedi ihtiyar. Ekip neredeyse döner. Siz de mi arpa çekeceksiniz? Evet. Curly'nin kulağına gitmesin ha. Daha neler. Kendin bir gör de bak. Orospu mu değil mi anlarsın zaten. Kapıya varınca pırıl pırıl güneşin altında durdu. George kartları düşünceli bir tavırla 3 deste halinde açmaya koyuldu. Az destenin üzerine 4 sinek birikmişti. Güneşin 4 köşe aydınlığı yerdeydi artık. Sinekler içinden kıvılcım gibi geçip duruyorlardı. Dışarıdan at sesleri, yüklü arabaların gıcırtıları duyuldu. Uzaklardan ''Seyiz, hey, seyiz'' diye bir ses duyuldu. Arkadan da biri ''Nerede bu Allah'ın belası zenci?'' diye haykırdı. George önündeki kağıtlara bir baktı, sonra toplayıp kaldırdı. Lenny'ye döndü. Lenny yatağına uzanmış onu seyrediyordu. ''Bak Lenny, burası boktan bir yer. Ben korkuyorum. Bu Curly denen herifle başın derde girecek.'' Öylelerini daha önce de gördüm. Seni yokluyor. Korktuğunu sezdiği anda seninle kavga çıkaracak. Lenny'nin gözlerinde korku okunuyordu. Ben dert aramıyorum dedi yakınma dolu bir sesle. Beni dövmesine izin verme George. George kalkıp Lenny'nin yatağına yürüdü. Kenarına oturdu. O tiplerden nefret ederim dedi. Çok gördüm böylelerini. İhtiyarın da dediği gibi kendini garantiye almış durumda herif. İşi riske bırakmıyor. Hep kazanıyor. Bir an düşündü. Sana bulaşırsa Lenny... O zaman bizi hemen kovarlar. Gözünü 4 aç. Patronun oğlu o. Bak Lenny. Ondan uzak durmaya çalış sen. Tamam mı? Hiç konuşma onunla. Buraya gelirse sen hemen odanın öbür köşesine git. Yapar mısın bunu Lenny? Bela istemiyorum diye yakındı Lenny. Ona hiçbir şey yapmadım ben. Canı kavga istiyorsa yapmamış olmaz seni kurtarmaz. Ondan uzak dur sen. Hatırlar mısın bunu? Elbette George tek kelime söylemeyeceğim. Yaklaşan tahıl ekibinin sesleri büyümeye başlamıştı. Nal sesleri, araba frenleri, zincir şakırtıları geldi. Ekiplerdeki işçiler birbirlerine sesleniyordu. George, Lenny'nin yatağının kenarına oturmuş düşünüyor, düşünürken kaşlarını çatıyordu. Lenny çekingen bir sesle, ''Kızmadın ya George?'' dedi. ''Sana kızmadım, bu kör lip içine kızdım. Biraz para yaparız diye umuyordum, belki $100.'' Sesi kararlı bir hal aldı. ''Sen körlüden uzak dur Lenny.'' ''Tabii dururum George. Tek kelime söylemem. Seni kışkırtmasına verme. Ama itoğlu sana vurursa sen de canını oku onun.'' ''Neyi okuyayım George? Boş ver, boş ver. Zamanı gelince söylerim. Nefret ederim bu tür itlerden. Bak Lenny, başın derde girerse ne yapacağını hatırlıyor musun?'' Lenny dirseği üzerine doğruldu. Yüzü derin düşünmenin çabasından kırışmıştı. Sonunda gözleri üzgün üzgün George'un yüzüne döndü. ''Başın belaya girerse tavşanları bana besletmeyeceksin.'' Onu demek istemiyorum. Dün gece konakladığımız yeri hatırlıyor musun? Hani ırmağın kenarında? Evet, hatırlıyorum. Hah, tamam, hatırlıyorum. Oraya gidip çalılar arasında saklanacağım.